Ayrım 11, Grizu 1, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 139. Kör kuyunun kör bakıcısı, ışığın avazı. Kolsu'daki ocak, Üzülmez'deki ocaktan çok daha derinlerdeydi. Galeriler boydan boya tahta raylarla döşeliydi. Domuz damlarından çıkarılan kömürler arabalara yükleniyordu. Tahta raylar üzerindeki arabaları ya katırlar çekiyor ya da küfeciler iterek ocak dışına çıkarıyorlardı. Ocaklar oldukça faaldi. Karınca yuvası gibi girip çıkanın haddi hesabı yoktu. Üzülmez'deki ekibi dağıtmadan aynı ocağa vermişlerdi. Ocak çavuşu olarak Kosor başlarındaydı yine. Kozlu'daki ocaklarda madencilerin adlarını korkuyla andıkları iki kişi vardı. Ocak çavuşları üzerinde büyük otoritesi olan kıdemli başçavuş Cabbar ile onun sağ kolu durumunda olan İlyas. Cabbar'ın hakkında çeşitli söylentiler vardı. Kimilerine göre Cabbar'ın babası belli değildi. Kastamonu'dan kaçıp Ereğli'ye yerleşen ve 70 yaşındaki bir de bal tarafından himaye edilen deli bir kadından olmaydı. Denilenlere bakılırsa Zeynep adlı bu deli kadına Adanalı bir asker kaçağı deniz kıyısında zorla tecavüz etmiş, kadının kulağına da oğlan doğurursan adını Cabbar koy diye bağırmış. Kadın olaydan sonra Cabbar, Cabbar diye söylenerek gitmiş olayı olduğu gibi yaşlı Debba'ya anlatmış. Cebrail'in gökten indiğini, adını Cabbar diye değiştirip kendisini döllediğini anlatmış. Olaya sus be kadın, haşa estağfurullah günaha giriyorsun diye itiraz eden yaşlı Debba ta ki kadın doğurduktan sonra inanabilmiş. Günaha girmemek için de kadının anlatımını dikkate alarak çocuğun adını Cabbar koymuş. Bir başka söylentiye göre de Cabbar'ın anası hiç de deli değilmiş. Doğuracağı çocuğu erkeklerin döllerinde arayan ve işini oldukça da gizli gören, boşnak bir babayla Rum bir anadan olma, hançerle gezen gepe gencecik bir kadınmış. Kadının en tipik özelliği birleştiği erkeklerden aldığı dölü dikkatle dinlemesiymiş. Dölün bağıran yeşil bir döl olup olmadığını anlamak için de beline kadar toprağa girip saatlerce bekliyormuş. Her yaş ve tinetten bir yığın erkekle ilişkiye giren kadın, bağıran yeşil dölün sesini sonunda duymuş. Topraktan çıkıp hemen dölün sahibini bulmuş. 60 yaşlarında kör bir semerciymiş bu. Semerciyle 40 gün 40 gece kalmış, Cabbar işte o semerciden olmuş. Üzülmez'den gelen ekip madencilerin anlattıkları bu tip öykülerin oluşturduğu renkli bir anafora düşmüş. Bu yeni iş yaşamını şaşkınlık ve merakla karışık bir öğrenme sürecine dönüştürmüştü. Kömür sökerken, yemek yerken, yanlarına yörelerine ürkek ürkek bakınarak yandaki domuz damlarında çalışan kazmacılardan duydukları dedikoduları yorumluyorlardı. Kozlu'yu sevmişlerdi çünkü dedikodular oldukça renkliydi. Kozlu'dan korkuyorlardı çünkü en küçük hatalar ağır cezalarla ödüllendiriliyordu. Cemal yine her zamanki gibi sağ böğrünün üzerine yatmıştı. Kat kat zengin kömür tabakalarını söken kazması onu götürüp dar bir oluğa sokmuştu. Dingil Ali'nin kafası karısıyla meşguldü. Gelmeden az önce karısına ilişkin kuşkularını dayağa dönüştürmüş, kadının sol gözünü şişirdikten sonra azığını sırtlayıp yola koyulmuştu. Ocaktaki sütunların yetersizliğini fark eden Devrekli Bayram, Cabbar'ı ve onun sağ kolu olan İlyas'ı takmıştı kafaya. Kazmasını lambanın aydınlattığı değil de aydınlatmadığı loş karanlık yerlere vuruyor, isabetine çıkan seslerden hareketle ulaşıyordu. Töhmürüklü Emine mi göğüs ağrılarından şikayetçiydi. İçinde bir kaşık bal bulunan bir bardak sıcak süt hayaliyle mırıldanıp duruyordu. Söktüğü kömür bloklarından bir tanesi düşerken sağ dizine çarpmış, diz kapağının yeniden kaymasına yol açmıştı.
Eminem mi? Bu ocaklar bizim ocağımızı söndürdü mü söndürmedi mi? Sen onu söyle dedi Dingil.
Kazma vuruşlarında bir yavaşlama oldu. Başını çevirip Dingil'e baktı Eminem mi? Göğsünün ve dizinin acısıyla ocağımız sönmediyse de bu kozlu cehenneminde söner dedi dertli bir sesle. Çavuşların, başçavuşların yaptıklarına baksana, insanlık mı bu? Galeriden gelen boş arabanın ve katırın ayak seslerine kulak verdiler. Cabbar'ın ya da İlyas'ın gelmesinden, kendilerini konuşurlarken yakalamasından korkuyorlardı. İspiyoncuların sayısı da az değildi. Bu kozlu beni katil edecek diye mırıldandı devrekte. Ha siktir diye iç geçirdi dingil. Duyulmasından korktuğu bir iç sesle. Hep aynı lakırdıları geveledin durdun. Bir bok yapacağın da yok. Bana sataşan belasını bulacak diye sürdürdü devrekle. Bu cabbar denen zebani suratlı, Kozlu'da madenkeşe bu zulmü reva görmüş de hala akıllanmamışsa, bana sataştığın belasını bulacak. Boğazındaki balgamı zorlu bir öksürükle söküp dışarı savuran töhmürüklü Emin, kosor sataşmak bir yana seni dövdürdü, hiç belasını da görmedi dedi. Belasını görmediği için ben belaya doldum ya. Dikkatini kazmaların sessizliği ve sıkıntıyı deşen tiz madeni seslerine verdi. Bela bana sürtünürse ben belayı sürtündüğüne pişman ederim. Cemal Devrekli Bayram'ın inanarak içten konuştuğu kanısına vardı ve korktu. Bayram'ın bela çıkarması Bayram'la kalmayacak, gedikli başçavuş Cabbar bunun acısını Bayram'ın çalıştığı domuz damındaki tüm kazmacılardan çıkaracaktı. İnsanın mayası belayla yoğrulmuştu. Bela doğuran bir yaratıktı insan. Bu kadar dedikodunun Kozlu ocaklarında dolaşması hayra alamet değildi. Çıkardığımız yanan taş yediğimiz ekmek kadar azizdir diye sürdürdü Bayram. Her yanan taşta bizim alnımızın teri var. Bunlar bizim bereketimizdir. Bir yerde ya bereket var ya zulüm. İkisi aynı yerde olmaz. Aha burada çalıştığımız bu cehennemde bereket var. Zulüm buraya girdi mi ben bela olurum. Kan çıkar. Bayram'ın ciddi olup olmadığını merak ediyordu Dingil Ali. Birbirine benzeyen bu durgun günlerin bir olayla parçalanması, ocakların söz, merak ve kuşkuyla hareketlenmesi, yaşanılır hale gelmesi gerekiyordu. Safranbolulu tahkimatçı Kamil var ya diye söze girdi Dingil. Cabbar bir zamanlar eşkıyalık yapan bir afşarın oğluymuş. Allah Allah, daha nelerde neler diye dongurdadı Emin emmi. 12 yaşındaki bir Rum kızını dağa kaldırmış, kızın ırzına geçmiş. Kız bu afşar eşkıyasından bir güzel gebe kalmış mı? Köyde ne kadar Rum, Ermeni, Çerkez, Laz, Çepni, Türkmen koca karı varsa hepsi Cabbar'ı düşürmek için kolları sıvamış. Kimisi kendirle kızın karnını bağlamış sıkıştırmış, kimisi kızın kayısısına çorap iğnesi sokmuş, kimisi kızı yüksek bir kayanın üzerinden 40 kere hoplatmış yere, kimisi kızın karnına ateşli ısıtılmış, ağır mı ağır kara taş bağladıktan sonra 3 gün 3 gece susuz bırakmış. Yani gökte yerde ne kadar usul varsa hepsini kızın karnında sınamışlar. Kızın kırmızı şeftalisinden oluk oluk kan akmış, parça parça et gelmiş. Koca karılar sonunda Cabbar'ın düştüğüne inanmışlar. Lakin gelin görün ki Cabbar düşmemiş. İlginç hikayeler anlatanların dinlenme hakları ya da çalışanları vicdan rahatlığı ile seyretme hakları varmış gibi kazmasını söktüğü kömür yığınlarının üzerine yatırıp rahatça oturdu. Mendiliyle alnını, şakaklarını, ensesini sildi. Bunları Kamil mi anlattı dedin? Kamil anlattı dedi Dingil. Devrekli'nin sorusunun arkasındaki amacı merak ederek, işin aslı da aslında Kamil'in anlattığıdır. Bunların hepsi uydurmadır dedi Devrekli. Öfkesi sesine vurmuştu. Hep bizi korkutmak için uydurulmuş. Cabbar'ın geçmişi hiç önemli değil. Hiçbir zalim kaçıp geçmişine sığınamaz. İnsanların gözlerini çıkarmaya meraklı olduğu da yalandır. Hoppala diyecekti Dingil, kendini zor tuttu. Ondan sonra ne anlattı adam diye araya girdi Emin emmi. Sorulan sorunun Devrekli'yi duymazlıktan gelen havası Dingil Ali'nin hoşuna gitti. Yiğitlik kolay iş değildi. Yiğitlikte boş palavralara yer yoktu. Sonrası şudur ki diye yeniden başladı Dingil. Kadın Cabbar'ı bir kağnı arabasının altında doğurmuş. Yağmurlu bir geceymiş, yazmış. Göbeğini iki taşın arasında kesmiş, bağlamış. Çula çaputa sarmış, bir güzel emzirmiş. Sonra götürmüş, çok uzakta, büyük bir ağacın kovuğuna koymuş. Bebeğinin ayağının ucuna yakın bir yerde, kovuğun girişinde bir kütük ateşi yakmış. Son defa öpmüş, koklamış, ağlaya ağlaya çekip gitmiş. Kazmasını çatlakta zorlayan Emin emmi, Allah'ın hikmetine bak ki kadına ne güzel akıl vermiş diye mırıldandı. Öylesine dikkat kesilmişlerdi ki küfecilerin gelişini bile fark etmediler. Oradan geçen iki aç kurt bebeğin ağlamasını duymuş. Yalan, kurtlar duymadan önce koku alırlar. Bayram'ın itirazını önemsemez bir sesle,
"Her neyse canım, koku almış, kovuğa yaklaşmışlar," diye geçiştirdi Dingil. "Kovuğun girişindeki kütük ateşinden korkmuş, yaklaşamamışlar. Başka kurtlar da gelmişler. Hep birlikte ateşin sönmesini beklemeye koyulmuşlar."
Hurşit de Şükrü Dingil Ali'nin ağzından dökülen lakırdıların sıradanlığına alıştıkları için galeride tahta rayın üzerinde bekleyen arabalarını kömürle doldurmaya koyuldular. Yine de kulaklarının yarısı Dingil'deydi.
Ateş sönmek üzereyken iki çingene görünmüş, karı koca. Kurtlar karanlığın arkasına doğru çekilmişler. Kadın bebeğin boğuk sesini duymuş, sese doğru yaklaşmışlar. Bir bakmışlar ki bir ağaç kovuğu, önünde ateş, içinde bebek. Feleğin işine bak ki 3 gün önce de bir falcı kadın kadına demiş ki, "Senin doğurman, çocuk yapman çok zor. Allah sana bir çocuk gönderecek, bekle. O çocuğu al besle, herifin ölürse o çocukla evlen."
"Şu Cenab-ı Allah'ın hikmetine bak," diye yeniden mırıldandı Emin emmi. "Yalan, hepsi uydurma," diyecekti Bayram, vazgeçti. Cabbar'ın süt anasıyla evlenmesi iyi olacaktı. Onun köksüzlüğünün, uğursuzluğunun açığa çıkması gerekiyordu. Zaloğlu Rüstem değildi o. Herkes bunu anlamalı, yersiz korkularından arınmalıydı.
12 sene sonra kadının kocası zor tayı çekmiş. Kadın hemen çocukla evlenmiş. Çamlıbel'de ormanın içinde derme çatma bir evde yaşamışlar. O yörenin eşkıyaları çok uzaklardan kaçırdıkları kızları bir zaman dağlarda beraberlerinde gezdirirlermiş. Usandıklarını da getirir kadına verirlermiş. Dediklerine göre genç Cabbar'ın o derme çatma evinde tam 6 karısı varmış.
Cemal anlatılanların hepsine inanmış görünüyordu. Çalışma anında sohbeti yanlış ve tehlikeli bulduğu için dinlemekle yetiniyordu. Ama sohbetin işi kolaylaştırdığı kanısındaydı. 6 kadını idare eden bir koca memleketi de idare edebilirdi. Kendisini tutamayıp, "6 kadını idare eden koca bir memleketi idare eder," dedi.
"Cabbar'ı gözünüzde büyütmeyin," diye çıkıştı Devrekli Bayram. "Küçülmeyin. Burada çalışmayı göze alan her insan cesurdur. Göçük olur, kör nefes olur, geberir gidersin. Ciğerin çürür, geberir gidersin. Ölümün kol gezdiği yerde korkaklar çalışamaz."
Sarsak sarsak güldü Emin emmi. Acı ve serzenişle yüklüydü gülüşü. Anlamayan insanın karşısında bıkıp usanmaz anlatma çabasının çaresiz gülüşünü andırıyordu. Kazmasının kökünü söktüğü kömür blokuna dayadı. "Ben yer altına inmeden evvel daha cesurdum," dedi. "Ölümü düşünmezdim. Yer altına indim. Maden keşlerin, kanaryaların, katırların ölüleriyle sarmaş dolaş oldum. Ha şimdi ölürüm, ha yarın derdine düştüm, korkaklaştım. Eskiden karanlıktan korkmazdım. Şimdi nerede bir karanlık görsem ecelin orada gizlendiğini düşünürüm."
"Çok konuşmayın, Kosor buralardadır," diye uyardı Tapbasan Şükrü.
Domuz damının girişinde durup babasına baktı Hurşit. Kömür yığınlarının arasında ağını ören kara bir örümceğe benzetti onu. Başını kaldırıp tavandan damlayan suya, birbirini kesen çatlaklara, tahkimat direklerinin tavana oturan ıslak başlarına baktı.
"Bu ocakta çok az direk var baba," diye seslendi cılız bir sesle. "Baksanıza tavan çatlamış, bel vermiş."
Tapbasanın dışında kimse ciddiye almadı uyarıyı. Sadece Emin emmi, "Ha öyle mi?" babından kafasını hafif kaldırıp şöyle bir bakıverdi tavana.
"Kosor biraz sonra gelir, söyleyin ona," dedi Tapbasan Şükrü. "Kör kuyunun kör bakıcısı," diye söylendi Dingil.
Bu sözün hemen ardından Tapbasan'ın dediği çıktı. Kosor gelmekle kalmadı, Cabbar'ı da yanında getirdi. Cabbar en önde kazmaların işlediği domuz damına girdi. Kafasında hafif yana kaykılmış kırmızı bir fes vardı. Fesin kenarlarından taşan kıvırcık kara saçlar alnını yarı yarıya kapatmıştı. Tuzakların bilincinde, tuzaklarla örülmüş tehlikeli bir arazide gezinen zalim bir avcının tedirginliği egemendi yüzüne. Suratını tam ortalamayan ve birkaç yerden kırıldığını ilk bakışta ele veren şallak bir buruna sahipti. Bıyıkları tütün sarısına çalıyordu ve oldukça gösterişliydi. Kocamış beygirlerinki gibi aşağıya sarkan ve suratına ümmi bir hava veren alt dudağını işaret parmağıyla sıvazlayıp duruyordu. Yanakları kuş yumurtası gibi çil çildi. Sır küpü ihtiyatlı bakışlarla süzdü çalışanları.
Bu ocaklarda sadece kol çalışır. Hem kolu hem de çeneyi çalıştırırsanız evelik mancarına çeviririm sizi ona göre. Ben gelirken bir ses duydum. Bu ocaktan geldiği kesindi. Kimin sesiydi o?
Cabbar'ın sessizliğe çelik külçesi gibi düşen tehdidi cevabını arayıp durdu bir iki dakika. Bu ara Kosor devrekliği işaret ederek Cabbar'ın kulağına bir şeyler fısıldadı.
''Söyleyin kimdi o jungle'da yan serkeş?'' diye bağırdı Cabbar. ''Söylemezseniz anam avradım olsun ki hepinizi sırada yandan geçiririm.''
Ses yandaki domuz damlarından da duyuluyordu. Son konuşan dingil olduğu halde tüm dikkatler Cabbar'ın sesindeki kahredici ateşte ve devrekli bayramda toplanmıştı. Cemal yeni bir belanın kapıya dayandığını ve herkesi tehdit ettiğini düşünüyordu. Dingil'in keyfi yerindeydi. Tüm cevherler tek tek ateşe girmişti. Hangisinin altın olup olmadığı açığa çıkacaktı.
''Hey sen, kazmanı bırak gel buraya.''
Kazmacılar korkudan başlarını hafifçe çevirip baktılar. Cabbar devrekliği çağırıyordu. Bayram kazmasını usuldan bırakıp çarıklı ayaklarını söktüğü kömür külçelerinin arasından çıkararak Cabbar'a doğru yaklaştı.
''Kör kuyunun kör bakıcısı sözünü kim söyledi?''
Bakışlarını Cabbar'ın alev alev yanan bakışlarına dikti Bayram. Allah ya sana verir ya bana havasındaydı.
Ben söyledim dedi. Bu ocaklar kör kuyudur. Ben de kör bakıcıyım yani öyle mi?
Ben kimseyi kastetmedim. Nasıl anladıysan o da senin işin. Bayram'ın doğrudan pürüzsüz söyleyişini onun dimdik duruşuyla bütünleştirdi Cabbar. Falakaya yatırdığı dünkü kazmacılardan onu ayıran ama kendisini kolay ele vermeyen bir özellikle, soğukkanlı bir cüretle karşı karşıya olduğunu anladı. Hasmının daha kaç yırtıcı dişinin olduğunu merak etti birden.
''Üzülmez ocaklarında horozluk mu ettin yoksa?''
''Ben horozluğa meraklı değilim. Etrafta bir aylı horoz var zaten.'' Hırsından dilinin ucunu çekilmiş azı dişinin çukuruna daldırdı Cabbar.
''Canını cebine koydun, yer altına indin. Nedir niyetin, çalışmak mı, ölmek mi? Erkek cevabı isterim.''
''Bu cehennemde ikisi de aynıdır.'' dedi gür bir söyleyişle.
''Çalışmakla ölmek arasında bir fark var mı?'' ''Beni çene çengemesine çekme.'' diye bağırdı Cabbar. ''Soru sordum, cevap isterim, erkekçe.''
''Verdim cevabımı, sen anlamadıysan ben ne yapayım?''
''Ben kimim? Hiç duymadın mı? Anlatmadılar mı sana?''
''Sen Cabbar'sın, ben de Bayram'ım, hepsi bu.'' Yumruğunu Bayram'ın suratına indirmek üzereyken vazgeçti. Alnını basan kan harareti bakışlarında ateşe dönüştü.
''Demek hepsi bu, peki.'' diyerek çıktı, geri döndü. ''Hepsinin bu olmadığını görürsün şimdi.'' dedi.
Herkes kazma işini durdurmuş Bayram'a bakıyordu. Yaklaşan felaketin ayak seslerini duymamak için ellerini kulaklarına bastırmıştı Cemal. Yer altında türeyen tehlikeli insanların kazmacıları kör nefesten ve göçükten daha çok tehdit ettiklerini düşünüyordu emin emmi. Dingil mahcup ve suskundu. Devrekli'nin korkak bir insan olmadığına kâne olmuştu artık. Kör kuyunun kör bakıcısı sözünü ben söylediğim halde o sahip çıktı. Hepimizi kurtardı dayaktan diye iş geçiriyordu. Emin emmi zorlu zorlu öksürerek Devrekli'nin yanına geldi.
''Taşağını yediğim, kurban oldum, durma burada, kaç diyeyim.'' dedi. ''Bildiğine benzemez, bu çok zalimdir, eğri bıçak bir adamdır, helak eder seni.''
''Ben suç işlemedim emin emmi, kaçmam.''
''Cabbar'ın karşısında konuşmak suçtur Bayram, daha anlamadın mı?''
''Bana karşı suç işlerse ben de suç işlerim.''
Devrekli'nin kaçması durumunda herkesin dövüleceğine inanan Dingil,
''Bayram haklıdır.'' dedi. ''Kaçacak bir durum olmadı ki.''
Kazmacılar çalışır görünerek kemirici, korkulu bir bekleyişe girdiler. Az sonra da galeriden dil vermez hoyrat ayak sesleri geldi. Önce Kosor göründü, hafif kenara çekildi. Kosor'un arkasından gelen ve ellerinde kalın sopalar olan dört baba yiğit hışımla girdi domuz damına. Birer kişi Bayram'ın koluna yapıştı, bir diğeri boynuna bir kendir bağladı. Neye uğradığını şaşırdı Bayram.
''Bırakın beni ya, kimsiniz, buna hakkınız yok.'' diye silkelendi Bayram.
Dördüncüsü başındaki çelik kaskını alarak kömür yığınlarının üzerine fırlatıp atarken,
''Yürü, etme, şimdi görürsün kim olduğumuzu.'' diye çıkıştı.
Devrekliği kaşla göz arasında söküp aldılar domuz damından. Galeriyi koşarcasına hızla geçtiler. Yer üstüne çıktıklarında Bayram sırtına bacaklarına haylice sopa yemişti. Havzanın hükümet mühendisiyle karşılaştılar. Etrafında bazı ocak sahipleri, başçavuşlar, tahvil memurları ve ustabaşılardan oluşan muhterem bir grup vardı. Bayramı götürürlerken başlarını çevirip şöyle bir baktılar. Ocakta kavga çıkaran veya idare aleyhine atan, işi kaytaran veya çıldıran birisi olabilirdi. Gayet olağan vakalardı bunlar. Bayramı Estefan Efendi'nin yakın arkadaşı Mila Perrot'un 12 numaralı ocağına soktular. Bu ocakta işlemeyen toplam 4 höyük vardı. Bayramı bunlardan birisine soktular. Oldukça geniş bir höyüktü. Tavanından su damlıyordu. Zemininde küçük gölekler vardı. Kömür, toprak ve çürümüş su kokuyordu. Cabbarı karşısında karanlık içinde tahkimat direği gibi dimdik görünce ürperdi Bayram.
''Ocakta deve gevişi çalışma usulünü benimsersin, aleyhimde atarsın, karşımda da horozlanırsın. Şimdi horozlan bakalım. Vakfı kebirde dıbır neye derler? Şimdi dıbırın kaç atar görürsün.''
Dört dayakçı cabbarın baş işaretiyle bayrama giriştiler. Vuruşlar kontrolsüz ve ölümcüldü. Başını kollarıyla korumaya çalışan devrekliden ses çıkmıyordu. Sırtına, kollarına, bacaklarına, kalçasına güçlü darbeler iniyordu.
''Senin bu yaptığın erkekliğe sığmaz Cabbar!'' diye bağırdı. Bağırtısında derin bir acı ve kan kokusu vardı.
''Erkekliğin ne olduğunu da görürsün şimdi.''
Şiddetli vuruşlar devrekliği düşürdü. Sağ yanı çukurdaki suya gömülmüştü. Vuruşların hışmı karşısında küçülmüş, yumak gibi toz toparlak kesilmişti. Cabbar'ın işaretiyle dayak durdu. Bu işin ehli gibi davranan dayakçılar çarığını, çorabını çıkardılar devreklinin. Ayaklarını orada hazır duran bir sırığa bağlayıp falakaya başladılar. Devreklinin ağzından ilk kez bir "of anam" nidası duyuldu. Kontrolsüz güçlü vuruşlar ayak tabanlarının şişip patlamasına ve sağ ayak baş parmağının kırılmasına yol açtı. Dayağın biçimini, yerini ve süresini Cabbar ayarlıyordu.
''Beni iyi dinle Bayram. Ben bir halt ettim, affet dediğin zaman dayağı durdururum, işine dönersin. Aksi takdirde sağ kolunu kırdırırım senin burada. Katıra yükler gönderirim seni köyüne, bir daha gelemezsin buralara.''
Korkunç bir inat, kin ve acıyla örselenmişti Bayram'ın yüreği. Cabbar'ın önerisini hiç önemsemedi bile. Sırf Cabbar'ı öldürmek için yaşaması gerektiğini düşündü. Cabbar'a boyun eğerek yaşayamazdı, susmayı tercih etti.
''Fikrini söyle Bayram!'' diye bağırdı yeniden. Falakayı durdurdu. ''Ona kadar sayacağım. Halt ettim, affet demezsen sağ kolunu kırdıracağım senin.''
Kendisini kuşatan ayaklara, sopalara, loş karanlıklara baktı devrekli. Her iki kolunun da kırılmış olabileceğini düşündü. Kafasından alnına ve kaşlarına sızan kanı, kokusundan sezinler gibi oldu. Uğultu ve acı içindeydi, ölüme yaklaşmış gibiydi. Cabbar'ın rakamları sayıp bitirdiğini fark etmedi bile. Sırt üstü suyun içinde kimse dokunmadan öylece kala kalmayı arzuladı.
''Peki günah benden gitti.'' diye homurdandı Cabbar. ''Şuraya ışığa doğru çekin. Hayvanı, hayvanoğlu hayvanı. Kozluya ibret olsun.''
Çürümüş höyükten galeriye doğru sürüklediler devrekliği. O anda Kosor geldi, şöyle bir bakıp gitti. Aralarında bir karış mesafe olan iki sırığın üstüne yatırdılar sağ kolunu, sıyırdılar.
''Kırılmış!'' dedi dayakçılardan birisi.
''Kırılmamış, şişmiş!'' diye itiraz etti diğeri.
Eğilip yakından inceledi Cabbar.
''Öyle kırılmış, kırılmamış olmaz, sağlam iş isterim, kırın!'' diye gürledi.
Üç dayakçı kıpırdamaması için devreklerin üzerine çöktü. Diğeri Kosor'un kömür harmanından getirdiği büyük çekiçle bir vuruşta kırdı kolu. Canhıraş bir acıyla bağırdı devrekli, hemen ardından da bayıldı. Hiç gecikmeden bir katır getirdiler, üzerine atıp bağladılar kendirle, yer üstüne çıkardılar. Kosor kör cemalle Hurşit'i alıp geldi.
''Arkadaşınız göçük altında kaldı.'' dedi Cabbar, yarı pişkin, yarı üzgün bir edayla. ''Alın köyünüze götürün, oradan da haber verin yakınlarına, gelsin alıp götürsünler. Köyünüzde sınıkçı var mı?''
Devrekli'nin başından kollarından sızan kanını, kendirlerini, parçalanmış ayaklarını dehşetle seyreden Cemal ağlamaklı bir sesle
''Var beyim'' dedi, ''ya yolda ölürse ben?''
''Ölmez!'' diye sözünü kesti Cabbar. ''İt canlıdır bunlar, kolay kolay ölmezler. Ölseler de kesinlikle göçükten ölmezler. Bize duydukları kinden ölürler. Beklemeyin, götürün hemen buradan bu musibeti. Ölürse göçükten ölmüştür, bunu unutma. Unutursan sen de göçük altında kalırsın.''
11. ayrımın sonu, sayfa 152.